Ayrım 6.
Nikolas bıkkınlıkla, ne inat dedi, büyüklere karşı ne saygısızlık, halbuki ben... Kardeşim genç Heraklis Mandakos doğdu, ben ondan korktum, kendi karakterine ve görüşüne göre belki doğru söylüyor ama ona hiç katılmıyorum, babamın bıraktığı malı çoğaltmamı söylüyor, bu devamlı yazıhanede oturup kafa çatlatmak ve attan inmemek demek, ben iki ayaklı kısrakları tercih ederim. Alkiviadis güldü ve devam etti. Yine de Nikola kabul et, Aris hepimizin en iyisi. O dost doğru babamızdan geliyor. Bizi ise çok tahsil, Avrupalar, bol para, doymak bilmeyen güzel kadınlar ve içki mahvetti. Sustu, sakalını okşadı. Ama belki böylesi daha iyidir. Herkes hayatının kendine göre zevkini çıkarır. Ya da çıkarmaz. Psikolojiklerime bağlı bir mesele bu. Nikolas ayağa kalktı. Sen ne dediğimi bilmiyorsun zavallım dedi. Ve dışarı çıktım. Halikarnasos'ta işleri bitince Aris ve Emin gitmeye hazırlandılar. Aris kardeşlerine her zaman için evinde baş üstünde yerleri olduğunu söyledi. Mirto'ya döndü. Benimle gelmek ister misin? Çok işim olduğundan seni sık sık göremeyeceğim. Alkiviadis, Mirto benimle kalacak dedi. Arkonisos'a gideceğiz. Orada mağaralarda banyo yapacak. Kocası Maridakis oğul istiyor. Sana güle güle. Mirto akşamları sana gitara çalarım, birlikte şarkı söyleriz. Evet Ari, bir ay kadar Alkiviadis'le kalacağım, sonra sana gelirim. Bana da, sana da Nikola, doğum yapıncaya kadar Nikki'ye can yoldaşı olacağım. Kararını verince bana bildir, sana araba yollayayım. Atla geleceğim. Aris, ya çocuklar diye sordu. Atları seviyorlar, annem de onda kalsınlar istiyor. Bakalım, size haber veririm. Nikolas Aris'e şimdi ne yapacaksın diye sordu. Arazilerimi görmeye gideceğim. Adamlarımı tanımak istiyorum. Onlar da yeni efendilerini tanısınlar. Toprağın verdiği mahsulleri göreyim. İşim çok. Korkarım daha çok gençsin ve ustalar sert. Seni pek hesaba katmayacaklar. Gemileri elinde tutacak bir erkek gerek. Birkaç gün bekle, birlikte gidelim. Onlarla konuşayım. Altın zinciri çekip saatine baktı. Birazdan gidiyorum ve göreceğiz dedi Aris. Daha doğrusu onlar görsünler bakalım. Efendileri benim, söyleyeceğim onlara. Ne dersen olacak. Kardeşleri ulusal ulusal onu dinliyorlardı. Alkiviadis kibarca güldü. Ne budalalık diye düşünüyordu. Bu adam hayatının tadına varamayacak. Evleneceği kadından başkasını da bilmeyecek. Yazık, bu kadar zenginlik, bu gençlik. Nikolas iyi dedi. Bir dene. Adamın birkaç defa yüzünü sürtmeli ama eğilme, yeniden başla. Benim sana güvenim var, daha çocuksun ama ruhun erkek ve iyiyi kötüden ayırabilecek gücün var. Gel seni bir öpeyim ve dinle. Bana ihtiyacın olursa akıl danışmak ya da başka bir şey için sormamazlık edersen darılırım. Ben senin abinim ve biraz daha tecrübeliyim. İsterdim ki malların idaresini bana bırakıp birkaç yıl tahsil için Avrupa'ya gidesin. Medeni dünya nasıl yaşıyor göresin. Sinirlenme kardeşim. İstediğin gibi olsun. Bir şey daha var. Babamız gitti ve bir daha dönmeyecek. Ve isterdim ki kardeşlerim balım gülüm aynı çatı altında baba evinde yaşasınlar. Öyle de olacak Nikola. Alkiviadis, ben bütün bunlara seviniyorum dedi. Her birimiz öbürlerinin yanında. Mirto da nazlı nazlı, ben de seviniyorum dedi. Alkiviadis yine sen dedi ve onu öptü. Sevimli barımız olacaksın bizim, biricik ağa kızı kardeşimiz. Az zaman sonra Aris ve Emin atlarını atlayıp oradan ayrıldılar. Kara toprak Kadıkale'de eski Yunanlılar zamanında adı Mundos olan Gümüşlü'ye gidiyorlardı. Ve bütün köyler deniz kıyısındaydı. İncelikleriyle karabağlar, 500 dönümlük zeytinlikleriyle paksimat bucağı. Bütün bu arazileri ve çalışanlarını korumak zorundaydılar. Gümüşlük de denizin üzerinde yükselen tepede bulunuyordu. Aris'in büyük evi. Üç tarafını deniz alıyordu. Taş bir merdiven ince, koyu kumla kaplı bir koya iniyordu. Nikolas'ın konağı komşu köy Kadıkale'deydi. Küçük bir tepenin ortasındaki düzlükte kurulmuş taştan iki katlı bir binaydı. Velayet merkezi Muğla'ya gidip vali ve diğer resmileri selamladıktan sonra ve onlara hediyelerini verdikten sonra o da kendi konağına inmişti. Aris ile Emin şafakta kalktılar. Onlar acele kahvaltılarını ederken hizmetçiler atları hazırladı ve ikiz atlarına binip yola çıktılar. Bazen birlikte bazen ayrı yolculuk ediyorlardı. Uzun ince çomaklarla vurulup olgun incileri düşüren ve güneşte kurusunlar diye yerdeki eserlere seren güzel Rum ve Türk kadınlarını görmek için inceliklere gidiyorlardı. Sonra kadınlar incirleri deniz suyuna daldırıyorlardı. Böylece incirler ballanıp yumuşuyor, daha da tatlılaşıyordu. Ondan sonra kasalara dolduruyorlardı. Memleketin içlerinden kervanlar, Trieste ve Marsilya'dan, Karadeniz'den gemiler geliyor, bunları satın alıyorlardı. Kendi kumpanyaları ve insanları için ayırdıklarını fırına veriyorlardı. Böylece incirler sertleşiyordu ama mis gibi kokuyorlardı. Kervanlar uzaktan geliyordu. Develer ince iplerle birbirine bağlanmıştı. Yürüyor ve geniş getiriyorlardı. Ağızlarından köpük çıkıyordu ve halk bu köpüğü koca kara ilacı olarak ve büyü yapmakta kullanılmak üzere topluyordu. Semerlerinde hamam yasılıydı. Mavi mezar boncukları, aynacıklar, bronz çıngıraklar. Hayvanın sırtına uzun boynundan kuyruğuna kadar keçeden havut atıyorlardı. Kayın ağacından yapılmış semerden acı çekmesinler diye. Bu havut kendi gözlere karşı çeşitli renkler ve şekillerle işlenmişti. Ve üzerine çeşitli renkte boncuklar dikilmişti. En önde hacı deveci giderdi. Adı mübarekti. Bu adı ancak Mekke'ye gidip hacı atmış olanlara veriyorlardı. Yavaş, ağır ve ritmi kadınlarla ilerledi. Çıngıraklar ve ziller çalar, alimleri her tarafa yayılırdı. Deveciler mutluydu ve uzun uzun amanı çekerlerdi. Oradan Aris ile Emin bostanlara indiler. İnsanlar karpuzları, kavunları, üzüm ve domatesleri kesiyor, kasalara doldurup deniz kıyısına taşıyorlardı. Komşu ya da uzak adalardan denizci tüccarlar trendilleri ve gemileriyle çıkıp geliyor, bunları satın alıyor, hesabı ödüyor, gemilere yükleyip gidiyorlardı. İnsanlar karınca gibi kesiyor, topluyor, taşıyorlardı. Olup gibi ter döküyorlardı. Yaverler yaklaşıyor, yeni efendilerini saygıyla selamlıyor ve ona rapor verip emirlerini bekliyorlardı. Herkes yunanca konuşmasına rağmen Aris, ''Ne fiyat verdik bugün?'' diye sordu. Bir ara, ''İşten korkmayın'' dedi onlara. ''Hepimizi doyuran bu. Ve adamlarımızın tembellik yapmalarına, incir yaprağıyla su taşımalarına izin vermeyin.'' İşinden memnun kaldığı adamına dostça gülümsüyor, elini önüne atıyor, çıkardığı birkaç kuruşu kemerine sokuyordu. Kızdığı zaman da canavar kesiliyor, gümbürtülü sesi ortalığı kaplıyordu. Adamlarını emretmesini biliyordu. Az ötede iki kazan görmüştü. Yemek pişirdiklerini sanmıştı ama değildi. Adamlar birine karpuzları, öbürüne üzümleri sokuyor ve hemen çıkarıyorlardı. Merak edip yanaştı. Hemen ne yapıyorsunuz burada diye sordu. Çorbacı efendi, fişek kahya emretti. Çağırın fişek efendi. Ellerini ağızlarını bunu yapıp hepsi birden bağırdılar. Kahya koşarak geldi. Yüzünden terler süzülüyordu. Emredin çorbacı efendi, dedi. Ve efendisinin önünde hazır ola geçti. Bu kazanlardaki ne? Ne yapılmasını emrettin? Efendi, kazanlarda mum eriyor. Karpuzu ya da üzümü batırdın mı muma bulanıyor. Böylece bozulmuyor. Bir yıl sonra bile bu karpuzu veya üzümü sanki dalından yeni kesmişsin gibi yiyebilirsin. Öylesine taze kalıyorlar. Sana kumanya olarak hazırlamaları için emir verdim. Aris durup onu seyretti. Nereden öğrendin bunları? Bizim memlekette öyle yaparız. Ama biz bal mumu kullanırız. Başka yerlerde mühür mumu kullanırlar. Bir de sen ne diyorsun? Nasıl oldu da babam bunu bilmezdi? Bilemezdi. Ben burada yeniyim. Büyük çorbacı ile çalışmak kısmet olmadı. Öyleyse başka kazanlar da koy. Kardeşlerini ve dostlarını peşkeş göndermek isterim. Muğla valisine, Bodrum ve Kalimnos kaymakamlarına da. Siz kahyalar buna kumanya yapın, hanımlarınız ve çocuklarınız da yesin. Hafifçe gemi çekti, bacaklarını sıktı ve beyaz kısrak ön ayaklarını kaldırdı. Güçlü çenesini yere açtı ve ileri atıldı. Şimdi buğday, mısır, bakla, susam, tütün, meşe palamudu ya da koyun unu ve sığır derisi dolu depoları görmeye gidiyordu. Bunlar tartılıp çuvallara dolduruluyor, katipler her şeyi defterlerine yazıyorlardı. Kervanlar geliyor, gemiler geliyor, yüklüyor ve dünyanın böyle şeyler yetiştirmeyen başka yerlerine doğru yola çıkıyorlardı. Buranın toprağı sıkı ve yumuşaktı. Diyorlardı ki parmağını içine sok, biraz tut, filiz salar. Oradan ayrılıp koyunların, ineklerin atladığı, danaların şişmanladığı, atlarının gezindiği, kışlaların bulunduğu çayırlara gitti. Burası hoşuna gidiyor ve onu dinlendiriyordu. Güçlü uyanık köpekleri seviyordu. Aynı şekilde belki biraz daha fazla mor yasları da seviyordu. Babasının yanından ayrılmadığı kızı türlü aslanı hatırladı. Hatırladı ve kendi kendisiyle konuşmaya başladı. Babası yoldan yoldan yoldan kanepeye oturur ve köpeğe Aslan terliklerimi getir derdi ve köpek iki defa gitmemek için bir terliği öbürünün üzerine koyar, ağzına alır ve getirirdi. Soğuk bir kış gecesi yatmalarına yakın kapının tırmalandığını duymuşlardı. Herkes kulak kabartmıştı. Babaları kapıya gidip kim olduğunu sormuştu. Köpek inlemesi ve tırmalaması gelmişti kapıdan. Babası aslan kulübene git diye bağırmıştı. Ama köpek gitmemiş, inleyip kapıyı tırmalamaya devam etmişti. Babası kapıyı açmıştı. Köpeğin ağzında yeni dönmüş bir kedi yavrusu vardı. Salona koşmuş, kedi yavrusunu yanmakta olan ocağın önünde halıya bırakmıştı. Sonra kümesi doğurmuş olan ve yavruları soğuktan ölmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunan annenin yanına getirmişti. O aslan aslanı daha çok sevmiştik. Ne soy bir hayvandı aslan. Küçük, güçlü ve bahşi bir şeydi. Yaşlandığında babam onu evde bırakmaya başladı. Başka köpek aldı ve ona da aslan adını verdi. Soğuk havalarda kediler ısınmak için gidip onun üzerine yatarlardı. Sığırlaşmıştı artık ve gezinmek için dışarı çıktığında kediler de onun önüne ve yanına düşüyor, kılavuzluk ediyor, onu gölgeli ya da güneşli bir duvar dibine götürüp yatırıyorlardı. Babaları ölünce köpek derin bir melankoliye kapılmıştı. Artık gezinmeye dışarı, bahçeye bile çıkmıyordu. Zorla biraz sütlü ekmek ya da yumuşak et diyordu. Bir gün ortadan kayboldu. Aradılar, çağırdılar, yok. Aslan denize inmiş. Doğuda sizin kayını bulup içine girmişti. Kalın Musa gitmişti. Ertesi gün anneleri babalarının mezarına gittiğinde köpeği orada uzanmış olarak buldu. Ölmüştü. Aslan sadık ruhunu sahibinin mezarı başında teslim etmişti. Aris iki köpek aldı. Birine babasının sevgili köpeğinin anısına Aslan, öbürüne Dağ adını verdi. İri vücutlu, durmadan havlayan sert bir köpekti. Ama Aris onların daha vahşi olmalarını istiyordu. Neden? O kadar silahlı atlı adam vardı. Türk, Arnavut, Adalı, hepsi de damarlarında kaçakçı kanı kaynayan insanlar. Yetmiyor muydun? Ama o her hayvanının kendi tabiatına uygun davranmasını istiyordu. Köpekleri iki ağacın altına bağlıyordu. Her gün gidip onları kızdırıyordu. Karınlarını gıdıklıyor, bağızlarını sıkıyor, avcıyla ağızlarını sıkıyor ve nefes almalarını zorlaştırıyordu. Köpekler kızıyor, onun elini ayaklarıyla iterek kurtulmaya çalışıyor, dişlerini gösteriyor ve üzerine saldırıyorlardı. Bir başka usulü daha vardı ama bunu kendisi uygulayamıyordu. Eli sopalı bir başkasını yolluyor ve bu kişi köpeklerin karşısında sopayı sallıyor, ıslık çalıyor, neredeyse onları vuracakmış gibi yapıyordu. Başlangıçta köpekler korkuyor, inliyor, bir köşeye siniyorlardı. Kuyrukları apış aralarında, başları yerde, inleyerek çöreklenip yatıyorlardı. Birden sert bir sesle onlara sesleniyordu. ''Atla, tut onu!'' Köpekler hareketsiz, korkuyorlardı. Yavaş yavaş uyanan zihinlerinde, biz korktukça o bize vuruyor, keskin dişlerimizi gösterelim ona düşüncesi uyandı. Onu elinde sopa yaklaşırken gördüler mi, havlayıp hırlamaya ve dişlerini göstermeye, saldırmaya başladılar. Yüngeleri geriliyor, öfkeyle ve ağızları köpük içinde, arka ayakları üzerine dikiliyorlardı. Onu yaklaştırmıyorlardı. Zulmü oraya hasat sahibi her canlı böyle davranır. İki ayaklı olsun, dört ayaklı olsun. Salim'in bunlara hiç merhameti yoktur. Aris köpeklere yaklaşıyor, yemek ve su veriyor, dostça konuşarak başlarını okşuyordu. Hayvanlar onu görünce kalkıp dikiliyor, kuyruk sallıyorlardı. Onları arka ayakları üzerine kaldırıyor, gözlerini gözlerine dikiyordu. Bu gözlerde dostluk, bağlılık ve ona dokunan bir üzüntü vardı. Köpeklerin onun her emrini yapacakları kıvama geldiklerini anlayınca zincirlerini çözdü. Nereye giderse onu takip ediyorlardı. Ona biri yaklaşacak olsa önünde durup hırlıyorlardı. O zaman onları yavaş dost dost diyerek yaklaştırıyordu. Tan yeri ağrırken hoca minarenin taş merdivenlerini çıkıyor, avuçlarını kulaklarına dayıyor ve ciğerlerinin var gücüyle uzun ve dalgalı bir sesle Allah'ın şanını haykırıyordu. Allahu Ekber diyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani Allah büyüktür demekti bu. Eşhüden la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani şahidim ki Allah birdir ve Muhammed onun peygamberidir. Hayyal el felah, hayyal el felah, Allahu Ekber. Dört defa la ilahe illallah. Allah'ın takdirine boyun eğin ve günahlarınız için af dileyin. Ve tekrar Allah büyüktür ve Allah'tan başka tanrı yoktur. Bu sözleri günde beş defa dört yana haykırıyordu. Sabah namazında müminler 4 kere eğiliyorlardı. Öğle namazında yemekten az önce 10 kere diz çöküyorlardı. Saat 3 ile 4 arası 8 kere. Bunlardan başka akşam ve yatsı namazları da var. Mümin diz çöküyor, başını eğip alnını yere koyuyor, tapınıyordu. Böylece herkes, insanlar ve tanrılar tatmin olmuş oluyorlardı. Hocanın sabah ezanını duyar duymaz Arisye'nin yataklarından fırladılar. Atlıyı ahırdan çıkarıp eğerlemesi için Sinis Kerim'i çağırdılar. Onlar masada bulunan çeşitli bereketi silip süpürünceye kadar atlar demir kapının önünde bekledi. Bir zıplayışta atlarına bindiler ve aslan, dağ, ileri ve tarlalara doğru yola çıktılar. Sabahın altın sarısından akşamın kızılığına kadar böyle çalışıyorlardı.
Ayrım sonu.